Ayrım 6.
Geçmiş günleri özlem duyduğu zaman halam bize gençliğinde başından geçenleri anlatırdı. Geçmişine çok bağlıydı ve her şeye karşın onu yürekten seviyordu. Bize bir keresinde babamın onun elinde bir sigarayla limanda gördüğünü ve sigarayı yanar durumda kendisine yutturmak istediğini, bir keresinde de büyük babamın onu bir gençle sadece konuşurken gördüğünü ve sonradan olayı babaanneme de anlatan bir arkadaşıyla birlikte olduğu için kendisini dövüp cezalandırmak zorunda kaldığını anlatırdı. Özellikle de 20 yaşındayken Azize Ursula rahibelerinin yanında geçirdiği 2 aylık dönemden söz ederdi. Babaannemin aklını kiliseyle bozmuş bir kız kardeşi halamın rahibe olmasını istemişti. Halam bu 2 ayı yapayalnız geçirmişti. Çünkü aileden hiç kimse onu görmeye gelmemişti. Sonra kilisede bir genç görmüştü. Ona aşık olmamıştı ama olduğunu sanmıştı. Hangi genç kız 20 yaşındayken kendisine ilk kez kadın olma coşkusunu duyuran bir erkeğe aşık olmaz ki? Baş rahibi durumu anlayıncaya kadar bu gençle birkaç kez buluştular. Durum anlaşılınca hemen büyüklere haber verildi. Onlar da gelip halamı azarladılar. Bu gençle ilgili her şeyi öğrenmek istediler. Onu görüp kendisiyle konuştular ve aşağı yukarı 3 ay sonra Vanina hala Bayan Amato oldu. Sevmeden evlendiği için mutlu değildi. Ama mutsuz da sayılmazdı. Sadece kendisine zorla benimsetilen böyle bir yaşamı sürdürmeyi kabullenmişti. Öte yandan da tümüyle kendisinin olan bir aileyle özgürlüğüne kavuşabileceğini düşünüyordu. Birkaç yıl sonra Rosanna'yı dünyaya getirdi. İlk çocuğu olan bu kıza sevgisinde yansız kalmak için ne kadar gayret ederse etsin her zaman daha çok bağlı kaldı. Babaannem doğum sırasında yanında değildi. Onu ertesi gün gelip gördü. Eniştemden haberi alır almaz söylediği ilk söz bir erkek çocuk yapmayı bile beceremediniz oldu. Bebeği görünce de şu yorum yaptı. Aman tanrım ne kadar da çirkin. Ve halam önce ilk kızı Rosanna'yla sonra da ikinci kızı Orella'yla dışlanmanın acılarını birlikte yaşamak zorunda kaldı. Çünkü babaannem kızına duyduğu nefreti bu kez sorunlarına yöneltti ve onlarla öteki torunları arasında hep ayrım yaptı. Ama gene de babaannem öldüğü zaman onun için ağlayıp dövünen tek insan Vanina halam oldu. Ne zaman annesinden söz edilirse ağlar ve gözleri ışıldamayı sürdürür. Eşyalarımı yerleştirdikten sonra gidip mutfakta oturduk. Halam bir sigara yaktı. Kendisini hak tanıdığı ve bir türlü vazgeçemediği tek lüksü buydu. Sigarayı yüzünde kendini beğenen, gururlu bir ifadeyle içerdi. Dikkatimi çekmişti. Babam varken sigarayı daha sık ve daha büyük bir zevkle içiyor ve dumanını onun yüzüne üfürmeden edemiyordu. Babamdan sadece bu yolla öç alıyordu. Babam yanan sigarayı yutturmaya cesaret edemezken sigarasının dumanını babamın yüzüne savurmakla şimdi sakindi. Kibar bir şekilde bacak bacak üstüne atıp oturuyor ve sigara içmek istemediğim için bana takılıyordu. Bir kez olsun denememi istiyor, ben kabul etmeyince de gücenir gibi oluyordu. Belki de bana sunabileceği tek şey buydu ya. Bu yolda kendisini bana daha çok bağlıymış gibi duyuyordu. Yaşadıklarımızın benzerliği yönünden birbirimize çok yakındık. Yalnız halam duygularını açıklamaktan biraz utanırdı. Çünkü daima kendisini düş kırıklığına uğratmasa bile coşkularını içine gömdüren iki yüzlü bir dünyada yaşamıştı. Bütün bunları da bu kadar kesinlikle söylememin nedeni altıncı his ya da o tür bir şeye sahip olmam değil ama o sabah halamın sigarayla değilse de bulunduğu başka bir yolla beni kendisine çok daha fazla bağlamasıdır. Hala başıma gelenlerden söz ediyorduk. Halam bana isteklerimin, düşüncelerimin ne olduğunu sordu. Ben de ona şu andaki en büyük düşümün pantolon giyebilmek olduğunu söyledim. Gülümsedi ve bana kendisini izlememi söyledi. Beni yatak odasına götürüp oradaki elbise dolabını açtı. Etekliğimi çıkarmamı istedi. Kocasının pantolonlarından birini çıkarıp giymemi söyledi. Bir an için ona baktım. Sonra etekliğimi çıkarıp pantolonu giydim. Benim için çok uzundu. Sanki içinde yüzüyordum ama halam bir kayış çıkarıp belimi sıktı. Bir palyaço gibi komiktim. İkimiz de gülmeye başladık. Sonra bana baktı ve o kadar hazin sözler söyledi ki bunca zamandır böyle değersiz bir şeyin peşinden koştuğum için kendimi bir aptal yerine koymaya başladım. Keşke hoşnut olmak ve yaşamak bu denli kolay olsaydı. Belki beni korkutan sözlerinden çok gözleri oldu. Bir an için ışıltıları kayboldu. Sonra yeniden ışıldamaya başladılar. Halam yataktan kalktı ve kendi yanında bulunan konsolun bir gözünü çekip içinden kahverengi deriyle kaplanmış küçük bir defter çıkardı. Bana da istek duyar ve zaman bulursam bunu okumamı söyledi. Defteri hemen açtım. Ama halam onu kendi önünde okumamamı söyledi. Onu bana göstermek cesaretini bile güçlükle bulabilmişti. Dünyada bu güncenin varlığından haberi olan tek insan bendim. Onu kendisinin önünde okursam, belki de içindeki endişe ve korkulara dayanamayacak ve defteri kendisine geri vermemi isteyecekti. Duygularını anladım ve defteri çok merak ettiğim için onu kısa bir süre yalnız bırakırsam bundan rahatsız olup olmayacağını sordum. Bana hayır diye yanıt verdi. Bunun üzerine ilk sayfasını açmış olduğum defteri de alıp küçük odaya çekildim. Yatağa uzanıp okumaya başladım. 15 Ekim 1962. Bugün 20 yaşımı doldurdum. Annem bugün de gelmedi. Ben babam gelir diye düşünüyordum ama o da gelmedi. Rahibeler benim doğum günüm olduğunu bilmiyorlar. Bunu onlara söylemek de istemiyorum. Çünkü onları ilgilendiren bir yanı yok. Ama annem herhalde bunu unuttuğu için gelmedi. Zavallıcık, yapacak o kadar çok işi var ki. Bense bugün bir şiir yazdım. Hem de tuvalet kağıdının üzerine. Onu baş rahibi beni tuvaleti temizlemeye gönderdiği zaman yazdım. Kaybolmasını istemediğim için şiiri buraya da yazıyorum. Bu şiiri rahibe, hatta baş rahibi olacağım zamana kadar saklamak istiyorum. Bir kuş olmak isterdim ve uçup gitmek. Küçük olmak isterdim ve emzirilmek. Büyük olmak isterdim ve emzirmek. Bir kuş olduğumu gördüm düşümde ve uçup gittiğimi. Küçük olduğumu ve emzirildiğimi. Büyük olduğumu gördüm düşümde ve emzirdiğimi. Ama uyandım ve işte buradayım. Bu şiirin Leopardi'nin Yalnız Serçe adlı şiiri kadar güzel olmadığını biliyorum ama ben bunu okurken içimden ağlamak geliyor. Ötekini okurken böyle bir şey duymuyorum. 27 Ekim 1962. Geçen kez yazdığımdan bu yana 12 gün geçti. İki nedenle bu süre içinde yazmadım. Birincisi söyleyecek bir şeyim yoktu. İkincisi Angelica tuvalette unuttuğum bir şiirimi bulup beni başrahibeye şikayet etmiş. O da bana böyle şeyler yazmamamı, yazarsam Tanrı'nın bana kızacağını söyledi. Ben kimsenin beni sevmediğini, çünkü kimsenin beni görmeye gelmediğini, oysa öteki kızları anne ve babalarının ziyaret ettiklerini yazmıştım. Angelica bu yüzden benimle alay etti ve kompleksli biri olduğumu söyledi. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyordum. Kendisi açıkladı ve kompleksli insanın herkesin kendisini terk ettiğini ve kendisiyle uğraştığını sandığını söyledi. Durumun böyle olmadığını, gerçekten yalnız olduğumu söyledim ve ağlamaya başladım. O zaman Angelica bana tuhaf bir söz, için ile başlayan bir şey söyledi. Bunun ne anlama geldiğini de soracaktım ama beni bir cahil sanmasını istemediğimden yanından uzaklaştım. Onun hakkında kötü şeyler düşündüm ve günah işledim. Şimdi uyumaya gidiyorum. Çünkü vakit geç oldu ve öteki kızların hepsi de ışıklarını söndürdüler. 10 Kasım 1962. Epeydir yazmıyorum ama şimdi yazacak çok şeyim birikti. Yalnız herkes uyuduğu için yazmaya çok az vaktim var. Bugün pazardı. Aziz Angelo Kilisesi'nde ayine gittik. Öteki kızlarla birlikte oturuyordum. Sonra günah çıkarmak için gittim. Ama önümde bir delikanlı vardı. Onun günah çıkarmasını beklemek üzere yakınında durdum. İşte o zaman delikanlı bana uzun uzun bakmaya başladı. Ben kıpkırmızı kesildim. O ise gülüyor ve hep bana bakıyordu. Derken işi bitti. Ben yürümeye başladım. Ama o yolumu kesti ve adamın ne olduğunu sordu. Söyledim ve kendi adının ne olduğunu sordum. Adı Vincenzo'ydu ve çok yakışıklıydı. Saçları sarı, gözleri kahverengiydi. Uzun boylu, biraz zayıf bir gençti. Bana gözlerimin pek çok güzel olduğunu söyledi. Ben de ona pek çok güzel denmeyeceğini, bunun yanlış olduğunu söyledim. O da bana bunu zorunlu olarak söylediğini, çünkü gözlerimin gerçekten pek çok güzel olduklarını söyledi. Bana ne zaman görüşebileceğimizi sordu. Ben de ona dışarıya çıkmadığımı, çünkü rahibe olacağımı söyledim. O zaman Vincenzo rahibe falan olmayacağımı, çünkü onunla evleneceğimi söyledi. O zaman Maria Luisa'nın bana baktığını ve Assuntina'ya beni işaret ettiğini gördüm. Vincenzo ile şöyle anlaştık. Her gün saat 10.30'da benim de gelip gelmediğimi öğrenmek için bu kiliseye gelecekti. Öteki kızların yanına döndüğüm zaman Maria Luisa bana bu gencin kim olduğunu sordu. Ben de kuzenim olduğunu söyledim. Vincenzo'yu bir an önce görmek istiyorum. Çünkü o bana yaşamım boyunca duyduğum en güzel sözleri söyledi. Bunun bir günah olduğunu da inanmıyorum. Çünkü ben rahibe olmak istemiyorum. Herkes gibi evlenmek ve çocuk sahibi olmak istiyorum. Ben şimdiye kadar hiç kimseyi öpmedim. Bu işin nasıl yapıldığını bilmediğim için Vincenzo belki de benimle alay edecektir. Ama belki de etmeyecektir. Çünkü beni sevdiğini sanıyorum. Bana öyle tatlı bakıyor ki içim titriyor. Ayrıca benimle evlenmek istediğini de söyledi. Ben de onunla evlenmek istiyorum. Şimdi uyumak zorundayım ama aslında uyumak istemiyorum. Bütün gece, hatta yarın bile durmadan yazmak isterdim. Ama bunu yapmam olanaksız. Bu nedenle de yatağıma girip uyuyorum. 13 Kasım 1962. Ne kadar mutluyum. Bugün Vincenzo'yu öptüm. Daha doğrusu o beni öptü. Beni öpmesini beklemiyordum ama çok güzel bir şeydi. Onu gördüğüm zaman yüreğim yerinden oynadı. Çünkü kiliseye geç gelmiştim. Vakit neredeyse öğleye geliyordu. Daha önce gelememiştim. Başrahibeyi beni Assuntina ile birlikte alışveriş yapmak üzere göndermeye razı etmem epey zaman almıştı. Assuntina'ya kuzenim diye tanıttığım Vincenzo ile görüşeceğimi söyledim. Assuntina bunun gerçek olmadığını anlamıştı. Ama beni kesinlikle ele vermeyeceğini, çünkü kendisinin de böyle bir arkadaşı olduğunu söyledi. Bunun üzerine beni kilisede yalnız bırakarak alışverişi yapıp arkadaşını gördükten sonra hemen geleceğini söyledi. Ben çok geç kaldığım için Vincenzo'yu görmeyeceğimi düşünüyordum. Oysa Vincenzo içeride benim gelmemi bekliyordu. Beni görür görmez yanıma geldi. Yalnız olup olmadığımı sordu. Sonra birlikte dışarıya çıktık. Dışarıda her gün buraya gelip saat yarıma kadar beni beklediğini söyledi. Ona hemen gitmem gerektiğini söyledim. O zaman beni sıkı sıkıya kucakladı ve ağzımdan öptü. Ben olduğum yerde duruyor, hiçbir şey yapmıyordum. Önce ne yapacağımı bilmiyordum. İkinci olarak da bayılır gibi olmuştum. Vincenzo bugünlerde hep beni düşündüğünü söyledikten sonra öpücüğün hoşuma gidip gitmediğini sordu. Ona evet diye yanıt verince beni bir daha öptü. Sanırım benim öpüşmeyi bilmediğimi anlamadı. Çünkü bu konuda bana bir şey söylemedi. Sonra beni sıkıştırmak istedi. O zaman kendisine bundan vazgeçmesini, bir sokak kızı olmadığımı söyledim. Vincenzo böyle şeyleri düşünüyorsam akılsız olduğumu, çünkü beni sevdiğini söyledi. Sonra kendisini sevip sevmediğimi sordu. Ona hayır diye yanıt verdim. Bana inanmadığını, yemin etmek gerektiğini söyledi. Ona yemin ettim ama ardından hemen gülmeye başladım. O zaman söylediğimin gerçek olmadığını anladı. Onu çok seviyorum. Sevginin ne olduğunu bilmiyorum ama onunla evlenmek ve her zaman öpüşmek için onun yanında kalmak istiyorum. 17 Kasım 1962. Vincenzo'yu ilk görüşümden bu yana bir hafta geçti. 4 günlük bir aradan sonra bugün yeniden görüştük. Buraya yine kendi arkadaşıyla görüşecek olan Assuntina ile geldim. Bu kez Assuntina'nın arkadaşını da ben gördüm. Çünkü kiliseye ilk ben geldim. Vincenzo daha gelmemişti. Assuntina'nın arkadaşının adı Lilo. 23 yaşında ve çok yakışıklı. Vincenzo'dan 100 kez daha yakışıklı. Lilo bana çok yakınlık gösterdi. Assuntina bu duruma çok öfkeleniyordu. Lilo ona benim çok güzel olduğumu, bizim daha önce tanışmamız gerektiğini söyledi. Yani o da benimle birlikte olmak istiyordu. Lilo'nun çok güzel bir ağzı var ve güldüğü zaman iki köşesinde gamzeler oluşuyor. Derken Assuntina hemen gitmeleri gerektiğini söyleyince Lilo vaktin daha erken olduğunu ve kendisinin kalmak istediğini söyledi. Ama Assuntina onu kolundan tutup çekti ve beni bir erkek arkadaşımın beklediğini söyledi. Böylece yalnız kalmış oldum. Az sonra Vincenzo da geldi ve gelir gelmez beni öptü. Vincenzo her zaman hoşuma gidiyor. Öpüşürken de hoşuma gidiyor. Ama Assuntina'nın arkadaşı olduğunu bildiğim halde Lilo'dan hoşlanıyorum. 23 Kasım 1962. Başım yine dertte galiba. Şu sevimsiz Assuntina bu kez de onunla birlikte çıkmayacağımı, çünkü Lilo ile kırıştırdığımı söyledi. Böylece artık Vincenzo'yu görmeyeceğim. Çünkü pazar günü rahibelerle beraberim ve Vincenzo ile birlikte olamayacağım. Ama Lilo'yu görmemek de beni üzüyor. Assuntina'ya benim bir suçum olmadığını söyledimse de bunun doğru olmadığını söyledi. Lilo'yu yeniden görmek için ne yapmalıyım bilmiyorum. 26 Kasım 1962. Güzel gözlerini anımsıyorum. Ağzını öpmek istiyorum senin. Seninle uzaklara uzaklara kaçmak istiyorum. Bana uçmayı öğret. Birlikte uçalım. Belki de bir günahtır yaptığımız. Ama ben bunu istiyorum. Sevgi dolu yüreğimle istiyorum bunu. 1 Aralık 1962. Mahvoldum. Ahlaksız Assuntina benim yokluğumda bu günceyi okumuş ve baş rahibeye Vincenzo ile buluştuğumu söylemiş. Tabii kendisinin de Lilo ile buluştuğundan söz etmemiş. Bunu baş rahibeye söylediğim zaman bana inanmadı ve kendimi kurtarmak için yalan söylemem gerektiğini anlattı. Ahlaksız kız orada durmuş bana gülüyordu. Ben gerçeği söyledim. Baş rahibe babamı ve annemi çağırtacağını, onların da bu durumu bilmeleri gerektiğini söyledi. Annem bunları öğrenirse beni sopayla döver. 23 Mayıs 1966. Dün kızım dünyaya geldi. Vincenzo. Adını Sisi'ne koymak istiyordu. Ama ben istemedim. Bugün annem Rosanna'yı görmeye geldi ve çirkin olduğunu söyledi. Benim için o çok güzel bir bebek. Açık renkli gözleri ve sarı saçları var. Vincenzo, annemin Antonio gibi bir erkek çocuk istediğini söyledi. Ama ben başkayım, erkek kardeşim başka. Belki de annemin söylemek istediği de buydu. Çünkü bu çok çirkin bir şey olurdu. Çocuğum kız da olsa çok memnunum. Onu ne kadar çok seviyorum. 7 Nisan 1967. Rosanna gittikçe büyüyor. Bugün C'ye iki sözcük yazmak için bile zaman bulamıyorum. Vincenzo daha bir iş bulamadı. Rosanna'nın karnı her zaman aç. İğne yapmaya giderken onu da sırtımda götürüyorum. Çok sevimli olduğu için bazen hanımlar ona şeker veriyorlar. Şimdiden çok şey söyleyebiliyor. Ama ilk söylediği sözcük anne oldu. Bu sözcük öyle bir şekilde söyledi ki içimden ağlamak geldi. Annem Rosanna'nın gözlerinin şaşı olduğunu söylüyor. Ben de bakıyorum, şaşı değil, düzgün ve güzel olduklarını görüyorum. Şimdi renkleri Vincenzo'nun gözlerinin rengine dönüştü. Saçları da gittikçe koyulaşıyor. 22 Mayıs 1967. Rosanna bugün bir yaşını bitirdi. Ona bir armağan almak istiyorum. Ama bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bu düşüncemi Vincenzo'ya açtım. Bana aptal olduğumu, çünkü cebimizde yiyecek parası bile bulunmadığını söyledi. Ama kendisi Rosanna'nın giyecek bir şey olmadığını bile bile şarap parası istiyor. Rosanna'yı bir kez bile kollarını alıp öpmüyor. Zaten beni de artık eskisi gibi çok öpmüyor. Sadece bazı geceler bir şeyler yapmak istediği zaman bana ağzındaki şarap kokusu nedeniyle midemi bulandıran öpücükler yağdırıyor. 17 Temmuz 1968. Bugün çok ama çok kötü bir gündü. Concetta teyze bana hizmetçi arayan bir hanımdan söz etmişti. Bugün oraya gittim. Bu hanım Assuntina'nın ta kendisiydi. Kentin ortasında alana bakan bir evde oturuyordu. Çok güzel, çok temiz bir evdi. Beni görünce uzun uzun baktı. Sonra kucaklaştık. Lilo ile evlenmişti. Bir bankada muhasebecilik yapan Lilo işe gitmişti. Durumları çok iyiydi. Ben oradayken uyumakta olan iki çocukları vardı. Bana temizlik yaptırmadı. Konuşmaya dalmıştık. Vakit çok geç olmuştu. Gitmek istedim ama Assuntina beni yemeğe alıkoymak istedi. Ben kocama haber vermem gerektiğini söyledim. Telefon etsene deyince telefonumuz olmadığını söyledim. Ne yapıp yapıp Lilo ile beni görüştürmek istiyordu. Lilo geldiği zaman Assuntina bana para kazanmak istiyorsam hemen temizliğe başlamamı söyledi. İçimden temizliğini ince ve temiz elleriyle kendisinin yapmasını söylemek geliyordu. Ama öte yanda yiyecek bir şey bekleyen Rosanna vardı. Bezi ve temizlik tozunu alıp temizliğe başladım. O sırada Lilo içeriye girdi. Çok yakışıklıydı. Beyler gibi çok şık giyinmişti. Eşiyle öpüştüler. Assuntina beni tanıttı. Ama Lilo beni anımsamıyordu. Sonra bana dikkatlice baktı ve beni gözlerimden tanıdı. Her zamanki gibi güzel olduğumu söyledi. Assuntina buna çok kızdı. Bana temizliğe devam etmemi, Lilo'yla da evli olduğumu ve açlık içinde yaşadığımı söyledi. Lilo bana kızımın çok sevimli olduğunu söylüyor, Assuntina'nın söylediklerini önemsemiyor, tam tersine onlardan utanç duyuyordu. Bana acır gibi tuhaf bir ifadeyle bakıyordu. Belki de hiçbir şey yapmadan buradan gitmemi istiyordu. Ama ben bunu yapamıyordum. Lilo yemeğe katılmamı isteyince ona bunun olanaksız olduğunu söyledim. Onlar yemeklerini yerken işimi sürdürdüm. Lilo karısına bana bu şekilde davranmaktan vazgeçmesini söylüyordu. Kızdıkları zaman bile İtalyanca konuşuyorlardı. Sonunda işimi bitirdim. Lilo parayı Assuntina'ya vermek istemedi. Doğrudan benim elime verdi. Eşinin yaptıkları için özür diledi ve bana yüklüce bir para verdi. Ona bunun yeterli olduğunu söyledim. Lilo çok iyi çalıştığımı, bir şeye gereksinimim olursa kendisine gelmemi söyledi. Ne diyeceğimi bilemedim ve Assuntina'ya veda etmeden oradan ayrıldım. Lilo bana karşı çok iyi davranmıştı. Çok da yakışıklıydı. Aldığım parayı sakladım. Böyle yapmasaydım Vincenzo bana bir sürü soru soracak, benim bir sokak kadını olduğumu söyleyecek ve bütün parayı da elimden alacaktı. Bugün içimden bir hanım olmak geliyordu. Böylece Lilo'nun daha da hoşuna gidecektim. Neden böyle yoksulum? Adil bir şey değil bu. Neden Rosanna'nın karnı aç? Neden Lilo beni bu halde gördü? Bir hanım olmak isterdim ben de. Paralı bir hanım, giyimli bir hanım, takıları olan bir hanım. Bir hanım. 15 Eylül 1969. Ben bir sokak kadınıyım. Çok iğrenç bir sokak kadını. Bugün çalıştığı bankaya gidip Lilo'yu gördüm. Paraya gereksinimim vardı. Ama ona bunun için gitmediğimi biliyorum. En iyi elbisemi giydim. Saçlarımı yıkadım, süslendim. Tam bir hanıma benziyordum. Lelo bana uzun uzun baktı ve durmadan çok güzel olduğumu söyledi. Bankadakilerin hepsi de onu tanıyorlar ve bana bakıyorlardı. Çünkü bir hanıma benziyordum. Ağız ağıza konuşuyorduk. Öpüşlerindeki tadın nasıl olacağını düşünüyordum. Dışarıya çıktık. Lilo arabasını aldı ve baş başa rahatça konuşmak için limana gittik. Ona yardıma gereksinimim olduğunu söyledim. O da bana istediğim her şeyi vereceğini söyledi. Sonra birbirimizin gözlerine bakarak öpüştük. Bayan Enza Rosanna'ya bakarsa yarın sabah da buluşacağız. Barda bir martini içmesine karşın öpücüğünün kokusu gene de çok güzeldi. Oysa Vincenzo'nun içmediği zamanlar bile ağzı kokar. 17 Eylül 1969. Şimdi eksiksiz bir orospuyum. Dün Lilo ile buluştuk. Beni bir arkadaşının evine götürdü. Böyle bir şey yapmak istemiyordum. Bunu hiç düşünmemiştim. Ama Lilo beni okşamaya başlayınca ona engel olamadım. Çünkü çok güzel ve ölçülü şekilde yapıyordu. Yaptığımızın yanlış bir şey olduğunu biliyordum. Ama çok, çok güzel bir şeydi. Oysa Vincenzo ile çok iğrenç bir şey oluyor. Lilo bana tekrar ne zaman görüşebileceğimizi sordu. Bunu kesin olarak bilmediğim için ona bankaya gelme olanağını bulduğum zaman görüşebileceğimizi söyledim. Ama Lilo bankadakilerin durumu anlayabileceklerini söyledi. Bana kalırsa kendini suçlu buluyor. O zaman şöyle anlaştık. Ben fırsat bulunca saat 11'de yani o öğle tatilindeyken bara gidip kendisini bekleyecektim. Vincenzo'ya karşı kendimi suçlu bulmadığım için Lilo'yu bir an önce görmek istiyorum. 6 Ekim 1969. Ne yapacağımı bilmiyorum. Galiba hamileyim ve uzun süredir Vincenzo ile bir şey yapmadığım için bunun Lilo'dan olduğunu düşünüyorum. Onunla bir kez seviştik ve Tanrı sadece bir kez yaşadığım bu mutluluk için beni cezalandırdı. Ne söyleyeceğini bildiğim için doktora gitmeye korkuyorum. Korkuyorum çünkü ne yapacağımı bilmiyorum. 1 Ocak 1971. Yeni bir yıl daha başladı. Aurelia biraz hasta gibi. Galiba ateşi var. Ona bir doktor çağırmalıyım. Epeydir Lilo'yu görmüyorum. Gidip ona kızımızın durumunu anlatmalı mıyım? Vincenzo Aurelia'ya katlanamıyor ve çocuk ağladığı zaman şarap içiyor. Sonra da onu dövmek istiyor. Neyse ki ben yetişiyorum ve çocuğu kollarıma alıyorum. Vincenzo onun kendi kızı olmadığını bilmiyor. Ama ona her zaman kötü davrandığına göre bunu sezmiş olacak. Belki de çocuk kendisine benzemediği için kızıyordur. Lilo da çekilmez oldu. Her zaman bana bir sürü çirkin sözler söylüyor ve Vincenzo ile ne yaptığımı öğrenmek istiyor. Ona bir yıldır yani kendisiyle seviştiğimizden bu yana hamile olduğumu ve çocuğun kendisinden olmadığını anlamasın diye bir kez dışında Vincenzo ile hiçbir şey yapmadığımı söylüyorum. Ama o bunlara inanmıyor ve kocamı kendisiyle aldattığıma göre kendisini de kocamla ya da başkasıyla aldatabileceğimi söylüyor. Oysa o her zaman Asuntina ile sevişiyor.